Ayrım 6. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 93. Primum Nil Nocere. Önce zarar verme. Gökşincim, iki gündür Berlin Üniversitesi'nden bir ordinalis profesör jinekoloji konferansları veriyor hastanede. Anlattığı mevzular için enteresan ve yeni şeyler diyor. Oysa bizim kıymetli doçentlerimiz büyük bir tevazu içinde geçen dönemlerde bize bunların dersini vermiş ve gerekçe de başarılı ameliyatlar yapmışlardı. Yani ilim bakımından hiç de gerisinde değiliz Batı'nın. Sadece teşkilatımız kısır, o da zamanla düzelir inşallah. Yarım asır önce yazdığım mektup hocalarıma ve Türk bilim insanlarına olan güvenimin kanıtı adeta. Duygularım bugüne dek hiç değişmedi. Ben hala sadece en değerli doktorların değil, en yetenekli mimarların, en bilgili mühendislerin ve en yaratıcı sanatçıların kendi topraklarımızdan çıktığına inanırım. Üstelik hiçbir ırk veya din ayrımı yapmadan. Türkiye'de yaşayan insanlar kendilerini hangi kimlikte tanımlarsa tanımlasınlar, bence suyundan mıdır, havasından mıdır bu memleketin çok marifetli insanlardır. Yeter ki önleri açık olsun, eğitim ve çalışma olanakları sınırlanmasın. Bunca güvendiğim hocalarıma ihtisas dalım için danışmadım. Hangi dala ayrılmak istediğimi öğrencilik yıllarımda karar vermiştim çünkü. Çağlayan'a 2 aylık hamileyken akıl hastalıkları ihtisasımız için 25 kişilik bir grupla Bakırköy Akıl Hastanesi'ne götürülmüştük. Hastanenin hali perişandı. Parmaklıkların ardında çoğu çırılçıplak, kimisi pijamalı ama hepsi de avazı çıktığı kadar bağıran, bize ellerini kollarını sallayarak bir şeyler söylemeye çalışan hastaları gördüğümde bu gördüğümden daha beter bir manzara olamaz diye düşünmüştüm, yanılmışım. Rehberimiz hazır buraya kadar gelmişken bir de cüzamların pavyonuna uğrayın dedi. Onlar hakkında da bilgi edinirsiniz. Bahçenin ucuna doğru yürümeye başladık. Rehber doktor biz yürürken bir yandan da bize cüzamlar hakkında çeşitli bilgiler veriyordu. Örneğin akıl hastanesinde 50'ye yakın numaralanmış ahşap bina vardı. Bunlardan bir tanesi cüzamlara verilmişti. Dikenli tellerle ayrılmış olan bu binada yaşayanlar yalnızlığa terk edilmiş insanlardı. Akıl hastalarının artıklarıyla karınlarını doyurur, kendi aralarında yaşar, diğer hastaların yanına gidemezlerdi. Hastalıkları hastaneye başvurduklarında fiziksel görünümlerine uzaktan bakılarak teşhis edilir, hemen tecride alınarak 28 numaralı pavyona gönderilirlerdi. Başvuranlar burayı adeta bir sığınma evi olarak kabul eder, memleketlerine geri dönmek istemezlerdi. Köylerde, kasabalarda adı cüzamlıya çıkandan herkes kaçardı çünkü. Cüzamlı kızlar kocaya varamaz, erkeklerine kimse ne kız ne de iş verirdi. Askere alınmazlar, insan arasına karışamazlardı. Sokakta oynayan çocuklar cüzamları taşlardı. Büyükler onları görünce yol değiştirirlerdi. Bu açıklamaları dinlerken yüreğim parçalanıyordu. Arkadaşlar, tel örgülerin ardındaki pavyona giderken yanınıza yaklaşanlar olursa sakın onlara ellerinizi değdirmeyin. Hep uzak durun diye tembih etti rehberimiz. Bahçe duvarının dibine yakın bir küçük tepenin önünde durduk. Önümüzdeki çukur alanda boyaları dökülmüş, tahtaları kararmış 3 bakımsız baraka vardı. Rehber seslendi. Paçavralar içindeki hastalar barakalardan birer ikişer dışarı çıktılar. Gözleri görmeyenler diğerlerinin omuzlarına tutunarak, sakatlar değneklerine dayanarak titrek bacaklarının üzerinde yavaş yavaş bulunduğumuz yere yaklaştılar. Ben donup kalmıştım. Bir korku filmi seyreder gibiydim. Rehber seslendi. Ellerinizi gösterin. Öğrencilerden yana hayvan pençesini andıran eller uzandı. Şimdi de ayaklarınızı gösterin. Cüzamlılar bu kez de ayak parmakları deforme olduğu için ayakkabı giyemediklerinden paçavralara sarılı ayaklarını kaldırıp uzatmaya çalıştılar bize doğru. Tepede duran bizler, hoca hastalık hakkında bilgi verirken çukura hapsedilmiş cüzamlılara sirk hayvanlarına bakar gibi bakıyorduk. Öğle saati gelmiş olmalı ki tam o sırada hastaneden geniş bir lenger içinde yemek geldi. Hastalar barakalarını döndüler, bakraçlarını alıp çıktılar. Görevli uzun saplı kepçeyle onlara mümkün mertebe uzak kalmaya dikkat ederek bakraçlarına yemek doldurdu ve gitti. Hastalardan bazıları oldukları yere çömelerek yemeklerini yemeye başladı. Bazıları da parmakları kaşığı kavrayamadığı için tıpkı bir hayvan gibi başlarını yere bıraktıkları yemek kabının içine soktu. Mideme bir sancı saplandı. Gözlerim karardı, sendeledim. Yanımda duran arkadaş rengimin uçtuğunu görünce "İyi misin?" diye sordu. İyiyim. Sen keşke hamile halinle bu fasla hiç katılmasaydın. Bak, rengin kül gibi oldu. İyiyim demiştim ama aslında hiç iyi değildim. İnsanların vahşi hayvanlarmış gibi muamele görmeleri karşısında perişandım, üzgündüm, isyan noktasındaydım. Bu halim hastaneden ayrıldıktan sonra da geçmedi. Etrafı tellerle çevrili 28 numaralı barakanın o gün hafızama kaydedilen görüntüsü günlerce, gecelerce peşimi bırakmadı. Ben cehennemi görmüştüm. Cehennemde henüz ölmemiş ama yaşarken ölüden betere dönmüş 50'ye yakın insan vardı. Kiminin yüzünde kadere boyun eğmişlik, kimininkinde acı, kimininkinde nefret ama her birinde umarsız bir çaresizlik ifadesi, dudaklarında bir sessiz çığlık. O sessiz çığlığı duymuştum, duyabilmiştim. O çığlık hep kulağımdaydı. O görüntü gözlerimin önündeydi. Şahit olduklarıma isyan duygusu, içimde büyüttüğüm bebeğimle birlikte büyüyordu. Yepyeni bir canı dünyaya getirmeye hazırlanırken, hormonlarım coşmuş, algılarım, duyarlılıklarım keskinleşmiş, hassasiyetim artmışken, hayatın en alt çizgisinde duran insanları unutamıyordum. Cüzdan hakkında geniş bilgi edinmeye işte o uykusuz geçirdiğim haftanın sonunda karar verdim. Üniversite kütüphanesinden cüzdanla ilgili kitapları buldum, okumaya başladım. Kitaplarda hastalığın tanısı yapılıyor, evreleri anlatılıyor, nelerden bulaşacağı yazıyordu ama tedavinin güncellenmiş reçeteleri verilmiyordu. Hayatını cüzdanlara adamış bir Türk hekiminin, rahmetli Ethem Utku Hoca'nın son kitaplarından birinin peşine düştüm. Ethem Utku Hoca, cüzdanla ilgili pek çok kitap yazmış, Van'da cüzdan mücadelesi verirken genç yaşta geçirdiği bir trafik kazasında vefat etmişti. Bu ülkenin cüzdanlılarını, hastalığın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini ondan iyi kim bilebilirdi? Üşenmedim, hocanın ailesinin adresini öğrendim, eşini aradım, maksadımı anlattım ve nihayet aradığım kitaba eriştim. Utku Hoca'nın kitabını okuduğum anı hiç unutamam. Bir akşamüstüydü. Üniversiteden eve yorgun dönmüştüm. Evin tenha olduğu nadir anlardan biriydi. Odamda yatağıma uzanmış, elimde hocanın kitabı, solgun başucu lambasının ışığında sayfaları çevirirken aradığımı bulmuş, hamamda cismin ağırlığını keşfeden Arşimet gibi hemen yerimden fırlamıştım. Kesin tedavisi vardı cüzdanın. Odanın içinde, pencerenin önünde durmuş, kağıthane çayırlarına doğru avazım çıktığı kadar haykırmıştım. Tedavisi mümkün, tedavisi mümkün. Kayınvalidem başını uzattı aralık duran kapıdan, bir şey mi istedin kızım diye sordu. Yo, bağırdın da. Öyle mi, farkında bile değildim bağırdığımın. Yüzüne al basmış, iyi misin Türkan? İyiyim dedim, çok çok iyiyim, çok iyiyim. Hayrola, şey... Şu size geçen hafta anlattığım cüzdan hastalığı var ya, hani sokaklarda burnu düşmüş, elleri ayakları kasılmış dilenen insanlar, hani herkesin görünce dört nala kaçıştığı, dışlanmış, tiksinilen zavallı insanlar var, bilirsiniz işte. Ne olmuş onlara? Çok basit bir tedaviyle iyileşebilirlermiş meğer. Hastalık erken teşhis edilirse sakatlanmaların önüne bile geçilebilirmiş. Sana ne onlardan kızım? Hamile halinle sakın yaklaşmaya kalkma cüzdanlara filan. Peki dedim ve kayınvalidem odadan çıkınca bu sefer defterime bazı notlar alarak bir kez daha okudum kitabı. Üniversitedeyken fizyoloji dersimize Profesör Sadi Irmak gelirdi. Felsefi konulara da girerek fikir pencerelerimizi aralar, dünya görüşümüzü etkilerdi. Onun dersini dinlemeye bayılırdık. Bir gün elinde tebeşir, kara tahtaya bir doktorda olması gereken ilkeleri sıralarken en başa Primum Nil Nocere yazmıştı. Yani önce zarar verme. Çok etkilenmiştim. Üzerinde uzun uzun düşünmüştüm. Benim doktorluk ilkem yaşamım boyunca bu cümle oldu diyebilirim. İnsanlara öncelikle zarar vermemeyi ilke edinen bir doktor, cüzdan hastalarına yapılan muameleye göz yumabilir miydi? Bu kadersiz insanları tedavi için hastaneye alsak da onlara kötü muamele ederek, onları dışlayarak, yaşam alanlarımızın dışına iterek ruhsal bakımdan da büyük zarar veriyorduk. En azından elime ilk fırsat geçtiğinde bu zararı önlemem gerekiyordu. Atilla eve gelince ona da anlatacaktım planımı ama ne kocam ne de diğer doktor arkadaşlarım benim duyduğum heyecanı duymayacaklardı. Yapmaya kalkıştığımı öğrendiklerinde. Yaralarla, cerrahatlarla mı uğraşmak istiyorsun Türkan? Madem illa uzmanlaşmak niyetindesin, çocuk hastalıkları ya da kadın doğumu seç. Hem hastan ömür boyu garantidir hem de bulaşmayan, kokuşmayan. Atilla, hemen sus demiştim. Yıldırım hızıyla bir zamanlar bana Ali'nin yazdıkları geçmişti aklımdan. Mesleğini seçerken para düşünme. İncecik bir sızı yoklamıştı yüreğimi. Aslında kimseye kızmaya hakkım yoktu. Kocam ve arkadaşlarım benim iyiliğim için vazgeçirmeye çalışıyorlardı beni kararımdan. Osman Yemni Hoca bile bu hastalığa fazla sıcak bakmadığını söyleyecekti ama ne gam. İçimde kıpır kıpır bir can dünyaya gelmeye hazırlanıyordu. Belki de beni en iyi anlayan henüz doğmamış olan bu candı. Sanki bu can ana evlat arasında örülü çok özel duygu telleriyle annesine bu dışlanmış insanlar için yardım çağrısında bulunuyordu. Cüzdanların da hepimiz gibi birer insan olduğunu, yaşam haklarını, dosta, sevgiye, işe, eşe ihtiyaçlarını hatırlatıyordu. Ben cüzdan hastalığının üzerine gidebilmek için dermatoloji dalını seçmeye, cüzdan tedavisinin mümkün, üstelik çok kolay olduğunu söylendiğim o günlerde karar verdim. Bir akşam incecik hilalin gökyüzünde yükselişini seyrederken ellerimle karnımı iki yandan kavradım, içimdeki yavruma Madem çaresi var, söz veriyorum, bu hastalığın peşini bırakmayacağım diye fısıldadım ve sanki bebeğimin anında kıpırdanarak bu kararımı onayladığını hissettim. Bu anı ne Atilla ile paylaştım ne de Gökşin'e yazdım. İlk kez kendi başıma aldığım kararı zamanı gelene kadar tek başıma taşıyacaktım. Sadece o sırada karnımda olan bebeğim bilecekti bunu. Yıllar sonra ihtisas dalına karar verme zamanı geldiğinde o anı hatırladım ve 6 yaşını süren Çağlayan'a ciddiyetle sordum. Hangi ihtisas dalını seçtiğini biliyorsun değil mi oğlum? Ben bu yola baş koyarken sen içimde, karnımdaydın benim. Koyu yeşil gözlerinden öyle bir bakış geçti ki oğlumun, bildiğini sezdim. Atilla ile paylaştıklarımız giderek azalırken aramızı açan hususlar da çoğalıyordu. O üniversitede kalmayı geçerli nedenlerle seçmemişti. Şimdi ben ihtisas yaparak ondan daha üstün bir mevkiye gelmek üzere yola çıkmıştım. Önüm açıktı, ileride bir gün profesör dahi olabilirdim. Aynı meslek kolunda eşlerden kadın olanının erkeğin önüne geçmesi ancak çok olgun bir erkek tarafından kabul görebilirdi. Atilla ihtisas yapmama itiraz etmeyerek büyüklük göstermişti ama bu jesti hemen her gün kafama kakıyordu. Evime ve çocuklarıma daha çok vakit ayırmalıydım. Benim bir doktor olacağımı evlenirken bilmiyor muyduk hocam? Hep çok sinirliydi. Her geçen gün bana giderek daha çok sinirlendiğini seziyordum. Dalımı seçtikten sonra merkezi sistemle girdiğimiz sınavın sonunda SSK'nın Nişantaşı Hastanesi'nde zamanın ünlü doktorlarından Doktor Ali Atal'ın yanında ihtisas yapmaya başlamıştım. O yıllarda Amerikan Hastanesi'nin civarındaki apartmanların bazıları SSK tarafından hastane olarak kiralanmıştı. Kiminde ameliyat yapılıyordu, kiminde poliklinik vardı. Yollarda pelerinli doktorlar, hemşireler oradan oraya koşuşurlardı. Biz de Nişantaşı'nda küçük bir apartman dairesine taşınmıştık. Evin ön odalarını Atilla muayenehane olarak kullanıyordu. Sabahları çocuklarla hep birlikte evden çıkıyorduk. Atilla fabrikasına gidiyordu, ben sabahçı olan çocukları Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'na bırakıyor, işime gidiyordum. Dersleri öğlen saatlerini biten çocukları öğlen tatilinde okuldan alıyor, eve getiriyor, yemeklerini verip işe geri dönüyordum. Eve bir de yardımcı tutmuştuk. Hafta işlerinde öğlene doğru geliyor, çocuklara göz kulak oluyor, saat 3'te hasta bakmaya başlayan Atilla'nın hastalarını da kapı açıyordu. Akşam üzeri ben eve dönünce o da kendi evine gidiyordu. Evin gündelik işleri bu genç kızın sayesinde aksamıyordu ama çocuklara sözünü geçiremediği için onların disiplinini sağlamak bana düşüyordu. Çünkü babaları çocuk yetiştirme işinden elini ayağını çekmiş gibiydi. Şikayetçi değildim bu durumdan. Çocuklarıma babaları tarafından bile olsa el kalkmasını ya da sürekli azar işitmelerini istemiyordum. Çocuklar çok yaramazdılar. Yaşları icabı birbirleriyle sık sık dalaştıkları için Atilla çileden çıkıyordu. Hasta muayene etmekteyken işimi bırakıp Atilla'nın "Öldüreceğim bu senin çocuklarını" diye bas bas bağıran telefonlarına cevap vermek zorunda kalıyordum. Sonunda bu işin böyle yürümeyeceğine karar verip Nişantaşı'nda bir yuva buldum. Çocukları okul sonrasında yuvaya bırakmaya başladım. Yuva maceramız kısa sürdü. Şikayet üzerine çocukları yuvadan almak zorunda kaldık. Çağlayan'la Çınar diğer çocukları dövmüş, okulu talan etmişlerdi. Evdeki huzursuzluğun ve sürekli asabi olan babaların üzerlerindeki olumsuz etkisi besbelliydi. Oysa görünürde biz iki güzel çocuk sahibi uyumlu bir çifttik. Meslektaştık üstelik. Dün akşam Atilla ile yeni tanıştığımız günlerde Gökşin'e yazdığım mektupları okurken güleyim mi, ağlayayım mı bilemedim. Birbirlerini çok iyi anlayacakları için hekimlerin hekimlerle evlenmesi, bir doktorun ancak başka bir doktora ideal eş olabileceği. İşte bunları okurken gözümün önüne evimizden bir sahne geldi. "Bu yemeği dün de yemedik mi?" diye soruyordu Atilla. Bir tabak kabak dolmasını burnuma doğru sallayarak. "Yedik ama artmıştı. Çöpe mi ataydım?" "Yeni yemek yapaydın. Dün gece nöbetim vardı biliyorsun. Aynı yemekleri yemekten, aynı cevapları almaktan, aynı şikayetleri dile getirmekten bıktım. Çocuklarının gürültüsünden, patırtısından bıktım. Karımın eve benden sonra gelmesinden bıktım. Bıktım. Nöbetçi olmadığım zaman paydos olur olmaz eve koşuyorum. Sen zaten evde çalışıyorsun. Senden önce gelebilmem mümkün değil. Bana cevap verme." "Vermiyordum zaten. Belki de kocamı bu kadar sinirli yapan benim ağız dalaşlarına hiç girmememdi. Yemediği dolmaları daha cazip hale getirebilmek için mutfağa götürmüş, üzerlerine koyduğum yoğurdu kırmızı biberle süsleyip geri getirmiştim sofraya. "Kaldır şunları gözümün önünden demedim mi sana?" "Ben yerim anne, götürme" demişti Çınar. Çağlayan babası bağırmaya başlar başlamaz odasına gitmiş, kapıyı hızla çarparak kapatmıştı. Ne ideal bir çifttik biz iki doktor. Ev işlerinin daha düzenli yapılması, yemeklerin her gün taze pişirilmesi için yardıma gelen genç kıza daha uzun saatler kalmasını isteyerek zam yaptım. Ayrıca benim nöbet gecelerimde akşam evde kalacak, kocama ve çocuklara yemek servisi yapacaktı. Ne de olsa evimize çift maat giriyordu, bunun altından kalkabilirdim. Akşam yatağımıza yine aynı pozisyondaydık. Ben arkam kocama dönük, yatağın gidebileceğim en kenarında, o elleri başının altında sırtüstü. "Yorgun olduğunu söyleyeceksin yine değil mi?" diye sormuştu kocam. "Sadece yorgun değilim Atilla. Kırgınım, bezginim, umutsuzum da," dedim. "O halde evinin kadını ol, yorulma." Duymazlığa geldim. Kocamın azarlarına tepki, hoyrattıklarına karşılık vermiyordum. Bu hayata nasıl dayanacağımı, her ikimize de zor gelen bu evliliği daha ne kadar sürdürebileceğimi bilmiyordum. Asla yapmayacağımı bildiğim tek şey, mesleğimden vazgeçmeyeceğimdi. Asla. Zaman akıyordu. Bazı günler yorgunluktan ölüyordum. Hele de gece nöbetlerine kaldığım zamanlar. Aslında yorucu olmakla birlikte gece nöbetleri çok öğreticiydi. Ben çoğu kez nöbetlerde tek başıma oluyordum. Aramızda icapçı denen şef genellikle evinde geceler ancak altından kalkamayacağımız bir durum olursa çağrıldığında gelirdi. Hiçbirimiz şefi çağırmak istemezdik. Bu beceriksizliğimizin kanıtı olurdu adeta. Cerrahi nöbetleri daha da yorucu oluyordu. Hastaların kimi bayılıyor, kimi altına kaçırıyor, kimi korku, kimi de ağrı nöbetine tutuluyordu. Ben bir hademe veya bir hemşireyle birlikte yataktan yatağa koşuyor, herkese yetişmeye çalışıyordum. Çok yoruluyordum ama bütün bu koşuşturmalar, cerrahi ve dahiliye nöbetleri bana inanılmaz deneyimler kazandırdı. Bu nedenle şikayet etmeye hakkım yok. Bir sabah eve nöbetten biraz erken çıkıp geldim. Anahtarımla kapıyı açamadım. Kapının öte tarafında da bir anahtar olduğu için elimdeki anahtarı çeviremiyordum. Şaşırdım. Zile basmaya başladım. Kapı hemen açılmadı. Sonunda Atilla söylenerek kapıyı açtı. "Kapıyı neden açmadın?" dedim. "Duymadım," dedi. "Çocuklar nerede?" "Okula gittiler." "Kız?" "Ne bileyim." "Mutfakta olmalı. Banyoda elimi yüzümü yıkarken olayın üstünde hiç durmadığımı, hatta durmak bile istemediğimi fark ettim. Kapının geç açılmasındaki ihtimali hiç önemsememiştim. Muhtemelen tamamen benim hayal ürünümdü. Ama insanın içine böyle bir şüphe düşerse içi acımaz mı, kıskançlık hissetmez mi? Olayın üzerine gitmez mi? Aldırmazlığım, kocamı çoktan günümden çıkartmış olduğumu bir kanıtıydı. Uzun hastalıklara duçar olarak, kendimi işime adayarak, nöbetlere kalarak onu bıktırmış olabilirdim ama sürekli asabiyeti, hoyratlığı, yüksek sesli azarlarıyla o da beni tüketmişti. Üstelik aramızdaki gerginlik çocuklara da sirayet etmeye başlamıştı. Küçük oğlum ara sıra babasını taklit ederek bana bağırıyordu. Büyüğü ise iyice içine kapanıyordu. Ben öylesiye mutsuzdum. Boşanmak istiyordum ve bunu dile getirmeye çekiniyordum. Sık sık annemi düşünürdüm o günlerde. Annem yabancısı olduğu bir memlekette birbiri ardına doğan 5 küçük çocukla, sert mizaçlı bir kocayla, Müslümanlığı kabul etmesine rağmen kendini hiçbir zaman beğendiremediği bir kayınvalideyle korkunç parasızlıkları göğüs gelmişti. Kim bilir ne acılar çekmiş ama hiç şikayet etmemişti. Çünkü babam ona sevgisini hep belli etmişti. Mektuplarımın içinde biri var ki gözlerim yaşlı oldu. Zaten bana en fazla tevekkül tesir ediyor. Bak bunu şimdi fark ettim Gökşin. Bazen anneme bakar bakar ağlarım. Onun hayatı olduğu gibi alması, şikayet etmeden canla başla uğraşması eğitir beni. Oysa bizim içimiz şikayet dolu, mücadele dolu, isyan dolu, şüphe dolu ki hiçbir zaman huzur bulacağımızı sanmam. Belki ileride öyle bir zaman da gelecek, o vakitte bir başka hassas kişi bizim için ağlayacak. Annem gibi tevekkül içinde değildim ama hırçın kocama karşı sessizdim. Ağız dalaşına meydan vermiyordum. Ben kavga etmeyi hiç beceremem. Belki de iyi bir şeydir bağıra çağıra bir ağız dalaşı. İnsanın içindeki kötü enerjiden kurtulmasının bir yoludur. Büyük kavgaların barışması da iyi olur diyenleri duymadım değil. Ama ben kocamla hiç kavga etmeye yanaşmadığım için zavallı adama barışmanın hazzını da hiç yaşatamadım. O zarladıkça ben sustum. O bağırdıkça alttan aldım. Şöyle ağız tadıyla bir kavga edemedik. Kızgın olduğu zamanlardaki son 1-2 yılımızda hep ya yaramaz oldukları için çocuklara ya da vaktimi evime ayırmıyorum diye bana kızgındı. Onun bulunduğu odadan usulca çıkar, başka yere geçerdim homurtusunu duymamak için. Ben de hiç farkına varmadan için için yanan ve zamanı gelince patlamaya hazırlanan bir volkana dönüşmüşüm meğer. 9. evlilik yıl dönümümüzdü, bir arkadaşlarımızla yemeğe gitmek üzere hazırlanmıştık. Yine kaybettiği bir şeyi bulamadığı için kızgındı Atilla. Bağırıp çağırıyordu. Yatak odasının kapısı önünde duruyordum. Birden evlilik yıl dönümümüzde bana bir hediye vermeye ne dersin diye soruverdim. Bir hediyemiz eksikti dedi. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Özgürlüğümü istiyorum. Boşa beni. Bulunduğu yerden bana doğru yürüdü, önümde durdu, bir şey söyleyecek zannettim. Bir anda suratıma şimşek hızıyla bir tokat indi. Sendeleyip kapıya yaslandım. Yanağımdan ateşler çıkıyordu ama yüreğimdeki ateş çok daha güçlüydü. O güçle dayandım, ağlamadım. Hiçbir şey söylemeden gidip 5 parmağının izi kalmış yüzüme soğuk su çarptım, kuruladım, pudra sürdüm, saçlarımı taradım. Hiç konuşmadan çıktık evden. Gideceğimiz yere o kıpkırmızı, ateş gibi yanan yanağımla gittik. Kimseye bir şey belli etmemeye çalıştık. İyi ki yemiştim suratıma o tokadı. Bana vuracağını, her zaman yaptığı gibi bağırıp çağırarak itiraz etseydi ya da kalbimi kazanmaya çalışarak beni kararından vazgeçirmeyi deneseydi, eminim aynı minvalde devam ederdik. Fakat çocukluğumda annemin birkaç küçük fiskesinin dışında hiç dayak yememiş olan ben, hayatımın ilk ve son tokadını asla unutamayacak, sindiremeyecektim. O gece gittiğimiz arkadaşımızın evinde ne kadar renk vermemeye çalıştıysak da yakın dostlarımız aramızda bir şeylerin geçmiş olduğunu hemen fark ettiler. Ben evlilik yıldönümümüz şerifine yapılan gecede neşesizdim, durgundum. Atilla ise dut yemiş bülbül gibiydi. Sanırım kendini tutamayıp yüzüme indirdiği şaplağın getireceği sonucun farkındaydı. Benimle konuşmaya cesareti yoktu ama bütün gece etrafımda dolandı durdu. Bardağım boşaldıkça hiç konuşmadan şarabımı doldurdu. Bir ara sigara dumanı çıksın diye açılan pencerenin önünde otururken şalımı getirip sırtıma koydu. Ben hislerimi belli etmemek ve elimde olmadan gözümden yuvarlanıverecek yaşlara mani olmak için yüzümde manasız bir gülümsemeyle oturuyordum bir köşede. Dans etmiyordum, yemek davetini yapan arkadaşıma yardım etmiyordum, sohbetlere katılmıyordum. Bir ara hastanede birlikte çalıştığım doktor arkadaşım Özden yanıma geldi. "Sende bir tuhaflık var Türkan," dedi. "Tansiyonu düşmüş olmasın sakın." "Tansiyonumda bir şey yok," dedim. Etrafa belli etmeden bileğimi tutup nabzımı saymaya başladı. "Elini bileğime değil de kalbime koysan belki daha isabetli bir teşhis koydun. Aşık mı oldun yoksa? Neydi o günler?" "Karı koca kavgası o halde. Önemseme. Birkaç güne kadar her şey düzelir. Kim atışmıyor ki? Normal ev hali." "Öyle," dedim. Bizim için hazırladıkları pastaya mumlar koymuş, salona getiriyorlardı. Mecburen kalktım, masanın başına yürüdüm. Atilla yanıma geldi, mumlu pasta önümüzde. Biz suratlarımızda inandırıcı olmayan tuhaf bir gülümsemeyle birbirimize bakmadan, dokunmadan, hatta değmemeye çalışarak yan yana durduk. "Daha nice nice yıllara," diye bağırıştı arkadaşlarımız. Ben eğildim, arkadaşların alkışları arasında mumları üfledim. Kimi söndü, kimi sönmedi. Sönmeyenleri Atilla üfleyerek söndürdü. Pastayı kesip tabaklara dağıttım. Bu maskaralık bir an önce bitsin ve evime döneyim istiyordum. Evime döneyim, başımı yastığımın altına sokayım ve yastığın altında bir yaralı hayvan gibi kış uykusuna yatayım. Kırık kalbimle, kırılmış gururumla aylarca sürecek uzun bir uykuya. Uyandığımda Atilla çıkmış olsun hayatımdan, bir daha onu hiç ama hiç görmeyeyim. Ev sahibimiz pikaba bir plak koydu. Adam onun ballı sesi Tomblanege söylemeye başladı. Bir başka arkadaş karşımızda durmuş, "Hadi bakalım, dansı siz açacaksınız," diyordu. Bütün gücümü toplayayım. "Çocuklar, gecenin keyfi kaçmasın diye söylemek istemedim ama tam evden çıkarken bir küçük kaza oldu. Merdivenlerden kaydım, sağımı solumu biraz incitmişim," dedim. "Dans edemeyeceğim. Hatta biraz erken ayrılıp evde dinlenmek istiyorum." "Tebekkeli değil, sende bir tuhaflık vardı," diye bağırışarak etrafıma toplandılar. "Ağrım var mı? Nereni çarptın? Başına bir şey oldu mu? Bir röntgen çektirelim mi?" Düştüğümü söylediğime 1000 kere pişman oldum. Yaşlar gözlerimden fışkırmak üzereydi. Tek isteğim herkesin beni rahat bırakmasıydı. Yalnız kalmak istiyordum. Yalnız, yapayalnız, tek başıma. Atilla'nın "önemli bir şey yok ama hakikaten dinlenmesi iyi olur," diyen sesini duydum. Biraz sonra sokaktaydık. Koluma girmek istedi. Kolumu şiddetle geri çektim. Yan yana hiç konuşmadan yürüyerek eve geldik. Evde yatağın üzerinden yorganı, çarşafı ve yastığı alıp kocamı uzattım. "Ben yatağımdan çıkmam," dedi. Uzattıklarımı göğsüme bastırıp salona yürüdüm. Çarşafı kanepenin üzerine serdim. Elbisemi çıkarmadan uzandım. Yorganı başımın üzerine çektim. Kendi karanlığımda yaralı ve yapayalnız kaldım. Bir ay boyunca Atilla ile birbirimize bakarak hiç konuşmamıştık. Sabah kalktığımızda, yemek masasına oturduğumuzda veya akşamları yatmadan önce her ailenin arasında geçmesi beklenen normal ev sohbetleri bizim aramızda da olmuyor değildi. "Ekmeği geçirsene, çay demlendi mi, anahtarlarımı gördün mü, telefona baksana" gibisinden konuşmalar elbette oluyordu. Ama hepsi o kadardı. Çocuklar benim neden salonda uyuduğumu sormuşlardı. "Babanız çok horluyor, uykusuz kalıyorum," demiştim. Bu açıklama onlara yetmişti. Anneleriyle babaları birbirlerine dargındılar ama çocuklar bunun farkında bile değillerdi. Demek ki kokuşan bir şey vardı Nişantaşı'ndaki küçük evimizde. Demek ki Atilla ve ben dargın olmadığımız günlerde dahi iletişimden uzaktık ki dargın halimiz normal geliyordu çocuklarımıza. Bu iyi değildi. İyi olan tek husus bu yeni durumumuzda Atilla'nın gün boyu telefona sarılıp beni tacizden vazgeçmiş olmasıydı. "Bu senin çocukların yine azıyorlar. Gel başlarında dur," diye telefon etmiyordu ikide bir. Bir ay daha geçti. Evdeki gerginlik haliyle azalmıştı. Bir akşam Atilla odasına yatmaya gitmeden önce artık fazla uzatmadı odana geri dön Türkan dedi. Asla geri dönmeyeceğim Atilla dedim. Bizim evliliğimiz çoktan bitti. Boşanmak istiyorum. Hayatında biri mi var? Hayatımın akışını sen de biliyorsun. Her anını biliyorsun. Hayatımda hastalarımdan başka kimse yok. O halde özgür olmak istiyorum. Bir daha aynı yatakta yatmayacağım biriyle evcilik oynamak doğru olmuyor. Neden aynı yatakta yatmayacakmışız bir daha? Sana olan sevgim bitti. Bana vurduğun gün saygım da bitti. Bu evlilik bitti Atilla. Bunu anla artık. Kocam yatak odasına geçip kapıyı çarparak kapattı. Hayatımızda fazla bir şey değişmedi. Günler akmaya devam etti. Bir iki ay daha geçti. Bir akşam çocuklar uyuduktan sonra bir tokat daha yemeği göze alarak odasına girdim. Kapıyı kapattım. Kocam başucundaki ışığı yakıp yatağında doğruldu. İnadın nihayet kırıldı mı diye sordu. Konuşmak istiyorum dedim. Çocuklar duymasın diye uyumalarını bekledim. Atilla ciddiyim. Boşanmak istiyorum. Mutlu değiliz, huzurlu değiliz. Eğer sen dostlarımızın boşanacağımızı duyduklarında hakkımızda konuşacağından ve seni suçlayacaklarından korkuyorsan dışarıya karşı kabahatli ben olayım. Sana bunu söylemeye geldim. Zaten sensin. Tamam işte. Ben evini zaman ayıramayan eksik bir kadınım ya. Benden boşanmayı sen arzu ediyor ol. Herkese bu ayrılığı senin istediğini söyleyelim. Bunu yapacağımıza mesleğini bırak, evinin kadını ol, huzur içinde yaşayalım. Ne kadar zor olursa olsun, sonunda senden boşanacağım Atilla. Çocukları asla alamazsın, bunu biliyor musun? Onların bir saatine dahi dayanamıyorsun. Çocukların yine azıyor diye her gün telefona sarılan sen değil misin? Çocukları karıştırma. Aslında ben biliyorum senin neden boşanmak istediğini. Sen benden, şu Gökşin arkadaşın kocasından boşandı diye boşanmak istiyorsun. Okuldan beri hep birlikte hareket eder, birbirinizi etkilersiniz. O senin aklını çelmiş olmalı. Baka kaldım. Söylediği o kadar saçmaydı ki boğazından ses çıkamadı bir süre. Öyle değil mi? Sessizce oturma odasına döndüm. Kanepenin üzerine serili yatağıma girdim. Peşimden geldi. Sana soruyorum. Öyle değil mi? Değil. Onlar ayrılırken birbirlerine sarılıp ağladılar. Biz böyle mi olacaktık dediler. Birbirlerine olan saygı ve sevgilerini hiç kaybetmediler. Oysa biz çok şey kaybettik. Üstelik ayrılmak istediğimden Gökşin'in henüz haberi yok ki aklımı çelsin. Şimdi ışığı kapat ve odana git. Uyuyacağım, yorgunum diyebildim. Ne zaman değilsin ki dedi odasına dönerken. Boşanmanın kolay olmayacağını anlamıştım. Çocukları kullanacağını seziyordum. Ama er veya geç boşanacak, çocuklarımı da alacaktım. Bunu da iyi biliyordum. Ben evi terk ederken oğullarımı almama izin vermeyeceğini, onlara bakması için yaşlı annesini evine getireceğini tahmin ediyordum. Zavallı kadın iki yaramaz çocukla baş edebilir miydi? 6 ay sonra çocukları bana geri vereceğinden adım gibi emindim. Artık evin içinde hiç konuşmaz olmuştuk. Bana bir şey söylediği veya sorduğu zaman sadece özgürlüğümü istiyorum diyordum. Böylece birkaç ay daha geçti. Bir akşamüstü bana dolabında bulamadığı bir eşyasıyla ilgili bir soru sordu ve benden yanıt yerine her zamanki gibi özgürlüğümü istiyorum lafını duyunca artık onun da sabrı taşmış olmalı ki defol diye bağırdı, defol. O an yatak odasına koştum. Dolabın üzerinden küçük valizimi indirdim. İçine çamaşırlarımı, birkaç elbisemi koydum. Hemen çıktım. 3 erkek kardeşimin Şişli'de birlikte oturdukları apartmana gittim. Kapıda beni elinde valizimle görünce nihayet gelebildin dediler. Şaşırdım. Onlara Atilla ile aramızda geçenlere dair hiçbir şey anlatmamıştım çünkü. Ne demek bu şimdi diye sordum. Türkan dedi Tuğrul. Bu eve her gelişinde etrafı kolaçan ediyor. Gözlerinle hep yatağını hangi odanın hangi köşesine sereceğinin hesabını yapıyordun. Fark etmedi mi sanıyorsun? O kadar mı belli ediyordum? Mutsuzluk da tıpkı mutluluk gibi insanın gözlerinden yansır dedi en küçük kardeşim Gündüz. Akşamüstüydü. Bir gün daha batmaya hazırlanıyordu. Şehrin beton apartmanlarla dolu gürültülü bir sokağında. Gün batımının muhteşem renklerini görebilmeme uzun binalar izin vermiyordu. İnceden bir yağmur başlamıştı. Hava birden kararıverdi. Gece oldu. Hevesle, aceleyle, aşk sandığım duygularla içine balıklama atladığım evliliğim batan günle birlikte yitti, gitti. Sıra şimdi beni evlilik cenderesinden kurtaracak bir avukat bulmaya gelmişti. Elbette hemen her derdimde başvurduğum arkadaşım Gökçin'e koştum. Onun tanıdığı bir avukatın bürosuna birlikte gittik. Boşanmak için vekalet verdim. Avukat, çocuklu aileleri bir arada tutmayı vazife bildiği, Gökşin ise Çağlayan'la Çınar çok üzülecekler diye beni vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Büroya girene kadar belki de boşanacağıma inanmayan Gökşin, ben vekaleti imzalayınca serseme dönmüş gibiydi. Sen her zaman yapıcı bir insan oldun Türkan. Şimdi yıkıcı olmaya kalkmamalısın. Atilla dersini almıştır. Ne olur bir şans daha tanı deyip duruyordu Gökşin. Dil dökmekten vazgeçip arkadaşımı kırmak bahasına benim mutsuzluğum mu seni mutlu edecek diye sordum. Sustu. Gökşin'le avukatın bürosundan çıktık. Hiç konuşmadan Taksim'de Divan Oteli'nin öndeki otobüs durağına geldik. Başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Gökte inanılmaz güzellikteki yeni ayı görünce dudaklarımdan bir çığlık fırladı. Ben bağırınca Gökşin irkildi. Ay ne oldu Türkan, ne var diye sordu telaşla. Şöyle baksana, muhteşem bir hilal var yukarıda dedim elimle işaret ederek. Bu bana iyi şeyler olacağının müjdesini veriyor. İnşallah öyledir, fakat unutma ki artık tek ve tek başına olacaksın. Bunun da bir bedeli var Türkan dedi arkadaşım. Tek ve tek başına. Tek ve tek başına. Her bedele değersin diye düşündüm. Ey özgürlük. 6. ayrımın sonu, sayfa 116.